İki hafta önce, geçen hafta zaten şey dedik, Hayks'taydık. Ama iki hafta önce biliyorsunuz son zamanlarda içinde yaşamakta olduğum olaylar ya da ilişki içerisinde olduğum insanların içinde bulundukları durumlar beni ister istemez bir konuya itti. Bu konu Rabbe güvenme konusuydu doğal olaraktan. Ve bu konuyu ele alma gereği, ihtiyacı duydum yüreğimde. Ve iki hafta önce Yuhanna 14. bölümden ilk ayeti kullanaraktan, giriş olaraktan, o ayeti kullanaraktan bu konuya açıklık getirmeye çalıştım. Ayet ne diyordu Yuhanna 14. bölümün ilk ayeti? Diyordu ki, yüreğiniz sıkılmasın, Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Ve bu ayeti okuduktan sonra size çok basit bir soru sordum. Tanrı'ya iman ediyor musunuz? Hemen hep bir ağızla tabii dediniz değil mi? Zaten ben de dedim ki sizden bunun tersini beklemedim. İman ediyoruz, bunda şüphe yok kesinlikle. Ama burada asıl sorulması gereken soru bana iman ediyor musun değil, aslında bana güveniyor musun? Neden bu ifadeyi kullandım? Daha doğrusu neden bu soruyu sorma ihtiyacı duydum? Çünkü değerli kardeşler, iman ettiğimizi hepimiz değişik şekillerde söylüyoruz. Birileri bir soru yönelttiğinde bu yönde hemen tabii diyoruz. Ya da ne bileyim, iman ettiğimizi kişilere açıklayabilmek için bir şekilde kendimizi iman ettiğimizi gösterebilmek için değişik değişik tutum ve davranışlar sergilemeye çalışıyoruz. Ama iman ettiğimizi iman ettiğimizi söylediğimiz oranda ne hikmetse yaşamımıza baktığımızda ya da insanlarla konuşurken onlara olan bakış açımıza baktığımızda ya da onlara yaklaşım açımıza baktığımızda ya da insanlara insanlarla tartışırken gösterdiğimiz reaksiyonlara baktığımızda görüyoruz ki ne sözlerimiz, ne davranışlarımız, ne de yaşam biçimimiz gerçekten de Rabbe iman ettiğimizi tam olarak yansıtmıyor dedim. Yani evet sözde iman ediyoruz ama yaşamımıza baktığımızda bir çelişki, bir dengesizlik olduğunu görebiliyoruz, fark edebiliyoruz. Onun için güven konusunda böylesine bir terslik söz konusuyken, güvenme konusunda, Tanrı'ya itaat edip güvenme konusunda bu kadar bir terslik söz konusuyken yaşamlarımızda, ama hayatımıza baktığımız zaman güven bağladığımız çok şeylerin olduğunu dile getirdim burada. O kadar çok şey var ki aslında bir açıdan evet Rabbe güven duyduğumuzu pek hayatımız yansıtmıyor. Ama öbür taraftan hayat içerisinde birçok şeylere güveniyoruz. Tam bir çelişki varmış gibi geliyor insana değil mi? Yani dedim ki eşimize, eşlerimize güveniyoruz. Ne bileyim arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ne bileyim işte bindiğim arabaya, bindiğim trene, bindiğim uçağa güveniyoruz diye örnekler vermiştim. Bu örneklerle bu düşünceyi desteklemeye çalışmıştım. Ama dedim ki burada çok önemli bu güven bağladığımız yersel şeyler. Yani eşime olan güvenim ya da bir paket gönderdiğimde o paketin gitmesi gereken yere gideceğinden emin olmam. Bindiğim uçaktan düşmeyeceğinden emin olmam. Bindiğim arabadan beni buraya getireceğinden emin olmam. Kim mesela bugün düşünsek gerçekten hangimiz acaba kiliseye gelirken ya acaba arabam beni götürür mü götürmez mi diye bu soruyu kendisine sordu. Atladınız, bindiğiniz arabanıza geldiniz. Neden? Çünkü güveniyorsunuz. Araba sizi yolda bırakmayacağından eminsiniz. O rahatlık, o güvence var. Ama bakıyoruz ki bütün bu güvendiğimiz yersel şeylerin bizi bir noktada yalnız bıraktığına tanık oluyoruz. Ya da bizi hayal kırıklığına uğrattığına tanık olabiliyoruz. Nasıl mı? Örneğin bazen ben eşimi hayal kırıklığına uğrattım. Eşim de beni arada bir hayal kırıklığına uğrattı. Benim en çok sevdiğim babam, annem bile beni bazen hayal kırıklığına uğrattı. Yani bizim güven bağladığımız şeyler bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Yani bu güven bağladığımız yersel şeylerin bizi eninde sonunda hayal kırıklığına uğratacağı kesin. Ama başka bir nokta var ki bizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmaz. Rabbe olan güven. Yani Tanrı'ya olan güven bizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Bundan %100 emin olabilirsiniz sevgili kardeşler. Rab, ben Rabbi defalarca hayal kırıklığına uğrattım. Ben kendim söyleyebilirim. Bilmiyorum kaç defa hayal kırıklığına uğrattım. Ama Tanrım beni 34-35 yıldır bunu açık bir dille ifade ediyor. Bir kez bile hayal kırıklığına uğratmadı. Bu kadar sadık bir Tanrı. Bu kadar seven bir Tanrı. Bu kadar bizleri taşımak için gayret eden, özen gösteren bir Tanrı. Böyle bir güven karşısında bize düşen de o güvene layık olmaya çalışmamız lazım. Tanrı'nın bize olan bağlılığına gerçekten layık olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Ve bir ayet kullandık. Yasanın tekrarı, eski antlaşmada 5. Musa'nın kitabında bir ayet kullandım anımsarsanız. 32. bölümden. Yasanın tekrarı 32. bölüm. 32. bölüm ayet 4. 32. bölüm ayet 4'te şöyle bir ifade yer alıyordu. 5. Musa. O kayadır. İşleri kusursuzdur. Bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adildir diyor. Yani 4. ayet 32-4. Demek ki doğru olması bize neyi gösteriyor? Sözüne sadık olduğunu gösteriyor. Rabbimiz vaatlerine sadık, sözüne sadık. Adil sözünden değerli kardeşler bunu anlıyoruz. Doğru sözünden, ama adil sözünden de anladığımız hakça davranan bir Tanrı. Yani aykırılık göstermeyen, aykırı davranmayan yüce bir Tanrı. Hamdolsun. Ve yeni antlaşmadan Yuhanna'nın ilk mektubunda 1. bölüm 9. ayette onun o ayetin son kısmında kullandığı ifadeye baktığımız zaman orada da aynı ifade yer alıyordu. Neydi o? Güvenilir ve adil olan Tanrı. Demek ki Tanrımız gerçekten güvenilir Tanrı olduğunu kendi sözü aracılığıyla bize açık bir şekilde anlatılıyor, açıklanıyor. Haberci Paulus da bu önemli gerçeği gerçekten Selaniklere yazmış olduğu mektupta 5. bölümde, 1. Selanikler 5. bölümde 24. ayette çok net bir şekilde altını çizmiştir. Ne demiştir? Demiştir ki sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Hamdolsun. İşte bunun için Pavlos o Rab'be öyle güveniyordu ki, sırtını o Rab'be öyle yaslamıştı ki, kendini o Rab'bin ellerine öylesine teslim etmişti ki, şunu açık bir dille ifade edebildi. Bakınız Filipliler 1. bölüm 6. ayette. Bunu Pavlos'un söylemiş olması, Pavlos'un Tanrı'ya ne kadar güven bağladığının en önemli kanıtıdır sevgili kardeşler. Bunu bizler de söylememiz gerekiyor. Aslında söyleyebilmemiz gerekiyor. Sadece söylemiş olmak için değil lütfen. Ama gerçekten de eğer buna inanıyorsak bunu söylememiz gerekiyor. Bakın ne diyor? Sizde iyi bir iş başlatmış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. Var mı güvenimiz? Tanrı benimle bir iş başlattı. Tanrı Özlem'le bir iş başlattı. Tanrı Kerstin'le bir iş başlattı. Sami'yle, Eylem'le, Bülent'le neyse Ute ile bir iş başlattı. Tanrı Dilek'le bir iş başlattı. Hatun'la bir iş başlattı. Biz inanıyor muyuz ki acaba Tanrı'nın başlatmış olduğu o işi Tanrı yeri ve zamanı geldiğinde tamamlayacaktır? Buna güven bağladık mı? Buna inanıyor muyuz sevgili kardeşler? Bakın, emin olun, eğer buna güven bağladıysanız ben size garanti veriyorum, Rab ile olan ilişkiniz daha iyi bir noktaya doğru gitme yönünde harekete geçecektir. Kesin size söyleyebilirim. Eğer bu güven hayatınızda yansıyorsa, evet benim Rabbim başlattığı işi tamamlayacaktır kesinlikle, bunda şüphem yok diyorsan, Tanrı seni gerçekten olgunluğa giden, ilerlemekte olduğun o yönde seni daha çok destekleyecektir, bereketleyecektir. Ve Tanrı bizlerden tam anlamıyla güvenmemizi, güven bağlamamızı istiyor. Yani iman ettiğimiz noktada kalmamızı istemiyor. Ben 1979'da evet dedim. Ama ben inanıyorum ki 1979'da evet dediğim, o iman ettiğim o noktada olmadığımı biliyorum. Bugüne baktığım zaman o 34 yıllık süre içerisinde, 35 yıllık süre içerisinde neyse, Tanrı beni o iman noktasından çok daha güzel, çok daha iyiye doğru, olgunluğa doğru ilerleyen bir süreç içerisine soktuğuna tanık oluyorum. Bakın sizler de bakın kendi hayatınıza. Hangi yılda iman ettiğinizse o iman noktasına bakın. O iman ettiğiniz, karar verdiğiniz güne bakın. Ve bugüne bakın. Arada bir gelişme, bir büyüme, bir olgunlaşma var mı? Eğer varsa gerçekten o zaman bu şunun kanıtıdır. Sen bu çarpık düzen içerisinde iman ile yaşıyorsun. İman ile yaşıyorsan eğer, ancak olgunluğa doğru ilerlemek mümkün olabilir. O açıdan sevgili kardeşler, Tanrımız bizden iman noktasında kalmayıp imanla birlikte, imanda devam ederek, imanda yaşayarak hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Yol almamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için birçok örneklerle destekledik. Kutsal kitaptan, Musa'dan örnek verdik. Dedik ki örneğin Musa Tanrı'ya güvendi mi? Evet. Nerede bunu fark ediyoruz? Öyle güvendi ki, Tanrı'ya öyle bir güven bağladı ki, cesaretle halkı teselli etti şu sözlerle. Halk, biliyorsunuz, Musa ve halk Kızıldeniz'in o çıkmazında sıkışıp kalmıştı. Ama öyle bir iman vardı ki Musa'da, benim güvendiğim Tanrı, benim inandığım Tanrı beni o Kızıldeniz'in çıkmazından kurtarabilir. Evet mi? Evet. Bakın ne diyor? Çıkış 14. bölümde, 13 ve 14. ayetlerde. Çıkış 14, 13 ve 14. Bakın ne diyor? Çıkış 14, 13 ve 14. Bu ayet aslında, ben her defasında size bir ayet söylüyorum. Heyecan duyduğum için, çok sevdiğim için bu ayetleri sizin de bilmenizi istiyorum. Bak, bu ayet benim ezberlediğim bir ayettir. Çıkış 14, 13 ve 14. ayetler. Korkmayın. Bu söze kimin ihtiyacı yok? Bana söyler misiniz? Korkmayın sözüne kimin ihtiyacı yok? Türkiye'ye gideceksin. Neler seni bekliyor bilmiyorsun Hatice. Ama korkma. Rab öyle diyor. Sizleri, ya da Bülent ya da Eylem, sizlerin içinde bulunduğunuz hayatta sizleri neler bekliyor gelecekte bilmiyorsunuz. Ama korkmayın. Sen Sami aynı şekilde. İş yerinde çektiklerin, son zamanlarda aile içerisinde yaşadıkları, onu bazen sarsıyor, silkeliyor. Ama ben yine söylüyorum her defasında Sami. Korkma. Korkmayın diyor. Yerinizde durup bekleyin. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun yeter. Bakın, bu beni o kadar çok teselli ediyor ki. Demek ki biz sakin olmaya ihtiyacımız olan varlıklarız. Sakin olmamız gerekiyor ya. Bazen heyecandan iki ayağımız bir pabuca giriyor. Ne yapacağız diye. Doğru mu? Ama Tanrı diyor ki korkma ya. Sen sakin ol. Birincisi bu. İkincisi, sen bilmiyor musun ki seni kurtaran Tanrı, güvendiğin ben, savaşıyorum senin için. Her gün senin için savaşıyor. Savaşan bir Tanrı var. Ben Tanrı için savaşmıyorum. Ben ancak, var ya, Ayakta durmaya çalışıyorum. Değerli kardeşler. Tanrı benim için savaşıyor. Tanrı benim önümde giderek, bakın çok ilginçtir. Gemilere bakın. Gemilere bakın. Geminin ön kısmında çok önemli bir çıkıntı vardır. Böyle yani 2,5-3 metreye yakın bir çıkıntı vardır. Biz onu çoğu zaman görmeyiz. Geminin ön kısmının altındadır. Nedir o biliyor musunuz? Önündeki buz olduğu zaman, donma olduğu zaman o buzları kırıp parçalamak için. Bakın ben şöyle düşünüyorum. Şu anda geldi aklıma yani. Spontan olarak geldi aklıma. Aslında benim Rabbim benim önümden gidiyor biliyor musunuz? Buzları kıra kıra, buzları kıra kıra önümü aça aça aslında deyimi yerindeyse savaşarak, mücadele ederek benim o engelleri aşmam yönünde yardımcı oluyor değerli kardeşler. Tanrı senin için savaşıyor. Ve güven ne getirdi onlara? Kurtuluş getirdi. Bakın, güven eşittir selamet. Güven eşittir kurtuluş. Güven eşittir ayakta dimdik durmak. Güven eşittir rahatlık. Esenlik. Değerli kardeşler düşünün. Bazen sandalyeye oturuyorum. Mesela geçenlerde bir sandalyeye oturuyorum. Çok beyaz. Beyaz plastik sandalye. Şöyle yaslanırken böyle yani acaba beni taşıyacak mı taşımayacak mı diye. Böyle hareket ettim baktım. Ah, kendim o zaman gerdim. Hani şu hareketi yapıp biraz böyle kendimi bırakayım. Yani orada düşünüyorum ki güvenmek aslında bırakmaktır. Bir insan ne zaman kendini bırakabilir? Güvendiğin zaman değil mi? Sırtını yaslayıp böyle dayandığın zaman kendini bıraktığında rahatlıyorsun ve hiçbir şekilde düşünmüyorsun acaba kırılır mı kırılmaz mı diye. Anlatabiliyor muyum? Biz Rab'den şüphe duymayacağız. Rab beni her koşulda seviyor, her koşulda taşıyor, her koşulda da beni kurtaracak yeterliliktedir. Amin. Her koşulda, her koşulda değerli kardeşler. Ama tersten baktığım zaman ben her koşulda ona sığınıyor muyum? Ona güveniyorum. Her koşulda. Her durumda. Yusuf'tan örnek verdik. Ne bileyim. Yusuf da cezaevine atıldı. Ama ne yaptı? Dua etti orada. O kadar emindi ki kurtulacağından. Tanrı onu orada kurtardı mı? Kurtardı. Golyat'tan örnek verdik. Davut'tan örnek verdik. Davut o kadar emindi ki Golyat'ın karşısında zafer elde edeceğini biliyordu. Nereden biliyordu? İnandığı Tanrı onunla birlikteydi çünkü. Bunu biliyordu. Bu çok önemli. Bakın bilmek başka, onu yaşamak başka sevgili kardeşler. Ben düşüncede Rabbim benimle birlikte olduğunu biliyor olabilirim. Ama ben o düşünceyi yaşamıma sokmadıkça onu yaşayabilmem mümkün değil. Değerli kardeşler. Onun için kesinlikle öyle bir güven vardı ki onda şu ifadeyi kullandı. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Değil mi? 1. Samuel 17. bölüm 46. ayet. 1. Samuel 17:46'da Rab bugün seni elime teslim edecek dedi. Bu kadar basit. Güvenmek nedir? Az önce söyledim. İnanmaktır. Ama inanarak yaslanmak, yaslandığın şeye, dayandığın şeye kendini bırakmak demektir sözlük anlamıyla. Demek ki güvenmek, dikkat edin güvenmek, yanında yaslanmak ve bırakmak. Güvenmek, yaslanmak ve bırakmak. Birbirleriyle iç içe sevgili kardeşler. Görebiliyor musunuz? Birbirinden ayırmamız mümkün değil. Eğer güveniyorsan yaslanıyorsun, sırtını dayıyorsun Tanrı'ya. Eğer yaslıyorsan kendini o zaman bırakıyorsun. Güveniyorsan eğer kendini tam olaraktan bırakıyorsun. Birbiriyle iç içe aynı şekilde örnek verdim. Güven sözüyle iman sözü onlar da birbiriyle iç içe dedim. İman etmek Yunanca'daki pisti sözü nereden geliyor? Güvenmek sözünden geliyor. Pitho sözünden geliyor. Yani pisti sözü pitho sözünden geliyor. Demek ki eğer bir kişi Eğer bir kişi iman ettiğini söylüyorsa kesinlikle güveniyor. İman eşittir güvenmektir sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Ama ne demişti? Yaşam içindeki sıkıntı ve zorluklar bize bizlerde tam tersini yapmamıza neden oluyor değerli kardeşler. Çünkü neden? Aynı burada ifade ettiğim gibi sorunlara odaklanıyoruz. Sorunlara odaklanıyoruz. Ve bunun doğal sonucu olarak da ne oluyor? Tanrı'ya bakış açımız değiştiği için, Tanrı'ya bakarken sorunlarla ilgilenmeye başladığımız için verdiğim örnekte çok iyi bildiğimiz bir örnek. Petrus gibi batmaya başlıyoruz. Sorun, Petrus'taki sorun dalgalara bakmaktı. Bizim de temel sorunumuz bu sevgili kardeşler. Bakın ben bunu iddiayla söylüyorum. Recep'in temel sorunu, Sami'nin temel sorunu, biz kardeşlerin temel sorunu Rabbimize odaklanmamaktır. Sıkıntılarda, sorunlarda daha çok kendi gücümüzle o sorunları aşma yönünde gayret etmemiz. Aslında tam tersini yapmak zorundayız sevgili kardeşler. Kesinlikle tam tersini yapmak zorundayız. Rabbe daha çok odaklanmamız gerekiyor. Fırtınalar arttıkça, rüzgarın derecesi arttıkça. Aksi takdirde bizim sıkıntı ve sorunlardan sıyrılmamız mümkün olmayacak değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Ya da sıkıntı ve zorluklar içerisinde nasıl rahat bir şekilde ilerleyebiliriz? Bu ilerlemek de mümkün değil. Güven varsa ilerleme oluyor, doğru mu? Sıkıntı, sorunlar içerisinde eğer güven varsa ilerleme söz konusu oluyor. Demek ki güven beni ayakta tutuyor. Güven beni teselli ediyor sıkıntılarda. O güven yoksa, sözde değil, eylemde o güven yoksa kesinlikle benim teselli edilmem, benim ilerleyebilmem mümkün değil. İkinci tarihlerden bir ayet kullandım. Son olaraktan neyi kullandık? İkinci tarihler 16. bölümden. İkinci tarihler 16. bölüm 9. ayet. 9. ayet. İkinci tarihler 16:9'da Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür diyor. Bakın çok harika bir teselli eden sözler değil mi bunlar sevgili kardeşler? Rab her şeyi görüyorsa özlemi görüyor mu? İçine bulunduğu sorunları görüyor mu? Peki hepimizin sorunlarını görüyor mu? Görüyor. Peki Rabbin gözlerinin bizim üzerimizde olması ne kazandırıyor bize? Bu ayete göre güven, çok güzel. Başka geçen hafta söylemiştim. Bu ayete göre Rabbin gözleri bütün yüreklere kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Evet. Evet. Rabbin gözleri benim üzerimde neden? Gerektiği anda gerekli olan gücü vermek için. Bu çok önemli. Rabbin gözlerinin benim üzerimde olmasının tek nedeni bana, ben bilmiyorum bana 10 kilo mu güç lazım, 15 kilo mu güç lazım, 20 kilo mu güç lazım, ben bilmiyorum ki ne kadar güç lazım bana. Ama Rab bana bakıyor, beni görüyor. Ben görmesem bile ki Petrus'u biliyorsunuz. Petrus'un bakışı değişti ama Rab onu hala görüyordu. Hala ona bakıyordu. Onu bakıyor olması onun kurtulmasına neden oldu zaten biliyorsunuz. Değil mi? Bu konuyu defalarca dile getirdik burada. Rabbin gözlerinin üzerimizde olması. Bu bizi teselli etsin. Yalvarırım size. Güç vermek için. Gerekli olan gücü vermek için. Değerli kardeşler. Evet. Şu sözlerle noktaladım. İmanla kurtuluş gerçekleştiğinde gerçekleştiği noktada kalmıyor. İman etmekle her şey son bulmuyor. İman ile yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. İmanla ilerlememiz, imanla yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için Pavlos Romalılar 1. bölümde bunu da aslında bugün ilave ettim. Geçen sefer yoktu, bugün bu sabah bu ayeti ilave ettim. Son bir ayet olarak bunu kullanayım. Diyor ki 17. ayet, 1. bölümün 17. ayeti biliyorsunuz Martin Luther'i de isyan etmesini sağlayan, aslında onun gerçek anlamda yeniden doğmasını sağlayan ayetlerdir. 16 ve 17. ayetler. 17. ayetin ikinci kısmında diyor ki, imanla aklanan yaşayacaktır. İmanla aklanan yaşayacaktır. Aslında düşündüğüm zaman bizlerin kurtuluşunu sağlayan nedir? İmandır, değil mi? Ama bakın, yaşayacaktır diyor. Demek ki devam eden bir süreç var, değil mi? Demek ki imanla aklandık, doğru. İmanla kurtulduk, doğru. Ama imanla da o yaşamı devam ettirmemiz gerekiyor. Aklanmak demek, buradaki aklanmanın ifade ettiği gerçek, imanla her şeyin bitmediğini, imanla yaşamamız gerektiğini bize açıklıyor. İmanla aklandık, imanla kurtulduk ama imanla yaşamaya devam edeceğiz. İman bizi ayakta tutuyor değerli kardeşler. Onun için dedim ki lütfen iman ettiğin noktada kalma, imanla yaşamaya devam et değerli kardeşler. İmanla yaşamaya devam et. Evet. Buraya kadar. Kaldığımız yerden devam edelim. Tanrı soruyor. Bu kadar açıklamadan sonra ben de soruyorum sizlere. Tanrı da soruyor, ben de soruyorum. Bana güveniyor musun? Amin. Ya. Amin. Çok güzel. Çok güzel. Rab, Yuhanna 14. bölümdeki o birinci ayeti okur ya, kime söylüyordu ona? Kime söylüyordu onları, o sözü? Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin diyor. Kime söyledi bu sözleri biliyor musun? Söyleyin hemen ya. Ya, öğrencilerine söyledi. Duncan, İshak. Öğrencilerine söyledi. Eşim Hazire Yavaş bana söyledi ama ben ondan sesini çıkart o zaman. Söyleyeceksin öyle. Fısfısı yok. Bizde fısfısı yok. Ya öğrencilerine söyledi. Neden biliyor musunuz? Öğrencileri İsa'ya iman etmiyorlar mıydı? İman ediyorlardı. Ama peki gerçek anlamda güveniyorlar mıydı? Bakın, Rab adım adım nereye doğru gidiyor? Ölüme doğru gidiyor. Ölüme doğru Rab ilerlerken her birini büyük bir heyecan salmıştı. En basit aklımıza kim geliyor? Yahuda ne yaptı? Onu inkar etti, doğru mu? Ele verdi. Bırak hadi Yahuda'yı boş ver bir tarafa. Petrus ya, en hararetlisi, en önde koşanı, en heyecanlısı benim gibi. O bile Rab İsa Mesih'i İnkar etti sevgili kardeşler. Yani Rab bunu çok iyi görüyordu, biliyordu. Onun için özellikle bakın, bana iman ettiğinizi biliyorum ama bana gerçekten güveniyor musunuz? Sizi bekleyen çok ama çok çok zor dönemler sizi bekliyor. Ama bana gerçek anlamda güveniyor musunuz? Değerli kardeşler, gerçekten bizim Rabbimiz iş başında. Yani Rabbimizin yönetimi dışında, kontrolü dışında gelişen hiçbir şey yok. İsa Mesih de bunu çok güzel biliyordu. Gitmesi gereken yere doğru gidiyordu. Olması gerekenler olacaktı. Anlatabiliyor muyum? Ve bu oluşumun dışında hiçbir şey olmayacaktı. Hiç kimse bunun gidişatına engel olamazdı. Her şeyin üzerinde egemen olan bir Tanrı vardı değerli kardeşler. Ben merak ediyorum, eğer siz olsaydınız o dönemde ne derdiniz? Aynı soru sizlere sorulmuş olsaydı, bana güveniyor musun? Çoğu zaman kullandığımız ifade şudur: ya tamam Recep kardeş, güvenelim de, güvenmesine güvenelim de ama her zaman kolay değil. Doğru mu? Güvenmek bilmediğimiz şeyler değil. Ama biliyor musunuz değerli kardeşler, bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Çok net bir şekilde. Güvenmek aslında var ya, insan doğasına tam ters düşen bir olgu. Bakın bunu ben kitap masasında çok tanık oldum. Yıllardır, 20 yıldan fazla yapıyoruz. 20 yıl falan aşağı yukarı. Kitap masası yapıyorum. Ve her defasında şu ifade kullanılmıştır. Göster bana, inanayım. Yani görmeden, bir kanıt elde etmeden bir şeye güven bağlamak, ona inanmak insan doğasına ters düşüyor değerli kardeşler. Biz bunu hatırlayın, öğrencilerin hayatında da gördük. Doğru mu? Thomas aynısını yapmadı mı? Bunu da söylemiştim. Thomas aynısını yapmadı mı? Ben inanmıyorum dedi. Benim parmağımla dokunmam gerekiyor delinen ellerine, delinen böğrüne. Değerli kardeşler, ama çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Aslında dünya bize kaynatıp kaynatıp önümüze sunduğu bir çorba var. O hangi çorba biliyor musun? O çorbanın adı şu. Önce gör, sonra iman et. Dünyanın önümüze sunduğu çorba bu. Önce gör, sonra iman et. Ama Rabbin önümüze sunduğu çorba ne biliyor musunuz? Ha? Hatırlayın, Lazar'ı dirilttiğinde Marta'ya ne dedi? İsa Marta'ya ne dedi? Evet. Göreceksin dedi. İman et, Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Demedi. Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. İman et. Ama önce iman edeceksin ki, yani iman etmek, ona güveneceksin ki, ona bel bağlayacaksın ki, ona sımsıkı tutunacaksın ki, o zaman o Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu, onun ne kadar yüce, eşsiz bir Rab olduğuna tanık olacaksın değerli kardeşler. Ben 34 yıldır hala onun bilmediğim yönlerini bilmeye devam ediyorum sevgili kardeşler. Bu kadar ilginç, bu kadar önemli değerli kardeşler. O Hikes'ta toplantıda konuşmayı bitirdiğim zaman girişi bulamadım, girişi. Nasıl bir giriş yapayım diye düşünüyordum. Nasıl bir giriş, nasıl bir giriş. Ama çok dua ettim. Yürüyerek dua ettim. Normal o büromda dua ederken dua ettim. Düşündüm bir giriş olsun diye. Tanrı o kadar güzel bir giriş sağladı ki bir hafta öncesinden Neufund'da yaşadığım bir olay o konuya çok güzel uydu. Giriş olarak da onu kullandım ve konuya çok rahat bir şekilde giriş yaptım. Ve Sami de beni o yönde destekledi, doğru bir şeydi diye. Doğru bir girişti diye. Yani Tanrı aslında diri bir Tanrı. Yaşayan bir Tanrı değerli kardeşler. Her an bizimle ilgilenen bir Tanrı. Bizi terk etmeyen bir Tanrı. Bizim sadakatsizliğimiz olsa bile o devamlı sadık kalan Tanrı değerli kardeşler. Bakın lütfen bir ayet size söyleyeceğim. Süleyman'ın meseleleri 3. bölüm. Sprüche mi oluyor? Sprüche. 3. bölüm 5 ve 6. ayetler. Yani ben eğer değerli kardeşler bu yersel, dünyasal şeylere bu kadar güven bağladıysam, eğer ben bu kadar güvenim varsa benim eşime, benim bu kadar güvenim varsa sevdiğim arkadaşıma, benim bu kadar güvenim varsa sürdüğüm arabaya, bindiğim uçağa, değerli kardeşler benim Rabb'e güvenim daha da fazla olması lazım ya. Gerçekten. Rabb'e güvenin daha çok olması lazım. Bakın ne diyor? Okuyabilir misiniz? Bulan bir kardeş okusun. Çok güzel. Çok güzel bir ayet. Ya okuyabileceğim Türkçe. Türkçe mi seninkisi? Ha, Özlem okur musun? Bakın, bütün yüreğinle, bu çok önemli değerli kardeşler. Güven, iman yarım olmadığına göre güvenin de yarım olması mümkün değil. Güvenle iman iç içe olduğu için. İman tamsa güven de tam olması lazım. Bütün yüreğinle Rabb'e güven, aklına bel bağlama, kendi gücüne bel bağlama. Yaptığın her işte Rabb'i an, o senin yolunu düze çıkarır. Bu ayeti ezberliyoruz haftaya. Haftaya kurtulduğunuz bak iki hafta var. Ondan sonraki hafta. Vardı tabii ama onu evet iki şey birleştirdik bir ayeti. Gerçi bir ayet daha vermiştik ama onu ezberlediniz mi bilmiyorum. Her neyse. Şimdi konuyu bitirmeye çalışayım. Şimdi bakın. Belki Eylem sen 32. mezmuru açar mısın? 32. mezmur ayet 10. Özlem de 125. mezmur 125. mezmur ilk ayet 125. mezmur ilk ayet 32. mezmurun 10. ayeti Eylem ve bizim Sami'de de var. Sami'de Süleyman'ın meselleri 29 ayet 25 olsun. Süleyman'ın meselleri 29 ayet 25. Şimdi bu güveni birazcık destekleyelim kutsal kitaptan. İlk söylediğim Eylem başlayacak. 32. bölüm mezmur 32:10.
Kötülerin acısı çoktur ama Rabb'e güvenenleri onun sevgisi kuşatır.
Bakın lütfen lütfen dikkat edin. Rabb'e güvenenleri onun sevgisi, Rabbimizin sevgisi kuşatır. Bakın ilginçtir Rabb bizi seviyor ama sevgisiyle de bizi koruyor aynı zamanda. Dikkat edebiliyor musunuz? Ama nasıl koruyor? Eğer ona yaslandıysan, ona güven bağladıysan Tanrı'nın sevgisi sende koruma yönünde etkinliğini gösteriyor. Dikkat edin. 125. mezmur ne diyor? Bakın sarsılmaz sonsuza dek durur. Kaybolup gitmez yani hamdolsun. Bu kadar açık, bu kadar net. Hem de o dağlar çok önemli dağlardı İsrail halkı için, Siyon dağları. Çok heybetli, güçlü dağlardı. O dağlar nasıl ki sabitse, Rabb'e güvenen de aynı şekilde sabit, ayakta dimdik duracaktır. 29. bölüm bakın ne diyor? Süleyman meseleleri 29-25.
İnsandan korkmak tuzaktır ama Rabb'e güvenen güvenlikte olur.
Peki, o zaman soru soralım. Güvenlikte olmanın koşulu neye bağlı? Güvenmeye bağlı. 2-2-4. Bu kadar basit. Güvenlik demek yani bir sığınak. Güvenlikte olmak, bir sığınakta olmak. Koruma altında olmak. Bunun koşulu ne? Ya ben güveniyorsam eğer o korunak içerisinde olmam mümkün oluyor. Demek ki benim korunmam, benim etkin olmam, benim dimdik durabilmemin tek koşulu Rabb'e güvenmekten geçiyor sevgili kardeşler. Peki Rabb'e güvenmediğim zaman hani Süleyman'ın meselelerinde okuduk ya diyor ya burada kendi aklına bel bağladığımız zaman tam tersi olduğunda Rabb'e güvenmiyoruz ama kendi gücümüze kendi doğrularımıza göre kafamıza koyduğumuz hedefe doğru kafamıza koyduğumuz amaca doğru kendi gücümüzle ilerleme gayreti içerisindeysek eğer kendi gücümüze dayanıyorsak eğer ne oluyor? Ha? Saçmalıyoruz en güzeli bu. Şimdi aslında kaba oluyor ama ben bunu arada burada söyleyeceğim. Saçmalamak değil de sıçmalamak oluyor bazen. Yani gerçekten çok daha ağır, çok daha yukarısı. Gerçekten söylüyorum. İki ayağımız bir pavuç içerisine ne yapacağımızı şaşırıyoruz sevgili kardeşler. Onun için gerçekten bu şeye bakmamız gerekiyor. Petrus'u düşünmemiz gerekiyor tekrar. Bakın. Petrus Matta 26. bölümde ne diyor İsa'ya? 33. ayette diyor ki herkes senden ötürü sendeliği düşse bile ben asla düşmem diyor. Helal olsun ana be. Değil mi? Bazen bazılarımız yani ben de yapmadım desem yalan olur. İmanıma o kadar çok güvendim ki bazen beni kafa üstü getirdi. Bazen o kadar güveniyoruz ki kendimize burada Petrus kendine güvendi kendine. Kendi aklına bel bağladı. Kendi aklına yaslandı. Tanrı'ya değil. Ama ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Rabbi inkar etti mi, etmedi mi? Hem de üç kez inkar etti. Korkunç bir şey ya. Affedersiniz işte o kelimeyi kullanmamdaki neden oydu. Düşünün. Üç kez, bir kez değil. Üç kez. Üç kez inkar etti. İşte onun için Pavlos bizi uyarıyor. Bakın 1. Korintoslar 10-12'de bizi uyarıyor. Hepimiz için geçerli bu sözler. 1. Korintoslar 10-12. Sami bir okur musun?
Onun için ayakta sağlam durduğuna sana dikkat etsin, düşmesin.
Evet. Ayakta duruyorum diyen, sağlam durduğunu düşünen kişi dikkat etsin diyor. Demek ki bir uyarı var sevgili kardeşler. Ama biz, bakın, Rabbe sırtımızı yaslarsak korkmamıza hiç gerek yok. Ama kendi aklımıza, kendi düşüncelerimize eğer bel bağlıyorsak, kendi isteklerimiz doğrultusunda hareket ediyorsak, her an düşmemiz, hatta çok acı veriyorum, öyle bir duruma düşeriz ki, Rabbi bile inkar etme noktasına bile gelebiliriz. Birilerini kaybetmemek için. Kapıyı istersen kapatabilirsin Ömer. Tanrı'ya gerçekten tam anlamıyla güvenmemiz, kendimizi ona gerçek anlamda vermemiz, adamamız gerekiyor sevgili kardeşler. Neden kendimizi ona vermemiz gerekiyor? Neden kendimizi ona adamamız gerekiyor değerli kardeşler? Neden bunu yapmak zorundayız? Çünkü bizler bizim için neyin daha iyi olduğunu, bizler için neyin daha kötü olduğunu bilen varlıklar değiliz sevgili kardeşler. Bizim için neyin daha iyi olduğunu, neyin daha kötü olduğunu bilen Rabbimizin kendisi. Aslında bizim yaşam yolunda ilerlerken o attığımız adımlar bile Rabbimize bağlı. Bakın çok ilginç. Burada Yeremia peygamber 10. bölümde Yeremia 10 ayet 23'te çok güzel söylüyor bunu. Yeremia 10:23. Ne diyor Sami?
İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, adımlarını yön vermenin ona düşmediğini biliyorum ya Rabbi.
Bak ne kadar harika bir şekilde. Demek ki bunu Yeremia çok güzel anladı ki yaşamı kendi elinde değil. O kadar Rabbe bağlanmış vaziyette. Adımlarına yön vermenin ona düşmediğini biliyorum. Bakın demek ki Rabbin yönetimi altında, Rabbin kontrolü altında, onun yönlendirmesiyle adımlarını atıyor. Onun yönlendirmesiyle hayatına yön veriyor. Demek ki bu şunu bize gösteriyor sevgili kardeşler. Yaşamlarımızın her alanında o her şeyi biliyor hamdolsun. Rab bizi tanıyor. Aynı zamanda da hayatımızda ne olacaksa, ne olması gerekiyorsa onları biliyor hamdolsun. Demek ki bizlerin hepimiz öyle söyleyelim. Hepimiz Rab Tanrı'ya bağımlıyız aslında. Rab Tanrı'ya bağımlıyız. Onun için bir imanlı kardeş bakın şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki imanlı kardeş, kanser olana dek diyor. Kanser değil mi? Sonra kanser oluyor bu kardeş. Kanser olana dek. O şekilde yani Tanrı'nın istediği bir şekilde, istediği şekilde ona güvenmediğimi itiraf etmem gerekiyor diyor. Demek ki Rab'be güveniyordu ama onun istediği şekilde değil. Ama ne zaman o kanser olayı onun hayatında başladı? Rab'be olan güveni farklı bir yöne doğru kaymaya başladı. Yani bizim ifade Allah göstermesin diyoruz. Yani illa da o tür şeyleri yaşamak zorunda değiliz ki. Ama bu kardeş şöyle devam ediyor. Yaşama bakışı, yaşamın akışına kapılıp gitmekti. Nasıl akıyorsa hayat o şekilde gidiyor. Yaşam neyi gerektiriyorsa onu yapıyordum diyor. Ama yaşama artık öyle bakmıyorum diyor. Artık öyle bakmıyorum. Yeni bir gün başladığında gidip gökyüzüne bakıyorum. Ve gözlerimi gökyüzüne kaldırıyorum. Ya Rab, beni yeni bir güne getirdiğin için teşekkür ediyorum. Diyorum. Diye devam ediyor bu kişi. Yani bu kişi o yaşadığı o korkunç durum onu öyle bir noktaya getirdi ki demek ki bunu yapmıyordu hayatında ama her gün kalktığında gidiyor artık bakıyor diyor ki Tanrım sen bana yeni bir gün ben burada bazen onu dile getiriyorum değil mi? Ben bunu yapıyorum her gün. Ya Rab sana şükrederim bu yepyeni gün için. Ama o gün bazen çok yağmurlu, fırtınalı, güzel, hoş, sevdiğimiz bir gün değil. Yani çekilmez bir gün olabilir. Ama hangi türde gün olursa olsun değerli kardeşler teşekkür etmemiz, Tanrı'ya hamd etmemiz gerekiyor. Ve bu kardeş şöyle devam ediyor. Hani okudum ya Süleyman'ın meseleleri 3. bölümdeki o ayeti okuduğumda o ayeti diyor, oradaki ayeti yaptığın her işte onu an ve o senin yolunu düze çıkarır. Ben bu sözleri diyor yaşamda ne anlama geldiğini öğrenmek uzun zaman aldı diyor. Dikkat edin. Yani bu Süleyman'ın meseleleri 3. bölümdeki o ayet yani yaptığın her işte onu an. Yani kafanda bir işe adım atmadan önce Rabbi düşün. Yaşamını onun şemsiyesi altında götür. Onun yönetimi altında götür. İşte o zaman diyor. İşte o zaman sen Tanrı'nın gözünde olman gereken noktada olacaksın. O şemsiye altında yürümeyi sürdürürsen. Eğer bizler değerli kardeşler gerçekten kendi isteğimizi değil de yalnızca onun isteğini bilmeyi ve onun amacını yerine getirmeyi eğer amaç edinirsek kesinlikle ve kesinlikle o da gereğini yapacaktır. Ben bugün çok ayet götürüyorum size. Mezmur 46'ya bakalım ilk ayete. Mezmur 46 ayet 1. Çok güzel bir güvence veriyor bizlere.
Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür. Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
Bakın görebiliyor musunuz? Bizim sığınağımız Rab ve o gücümüzdür. Ve bakın çok önemli. Sıkıntıda hep yardıma hazır bir Rab. Hazır bir Rab. Dimdik duruyor bize hizmet etmek için. Dimdik duruyor. Bize destek verebilmesi için. Ve bakın Nahum 1. bölüm. Nahum 1. Nahum nerede biliyorsunuz değil mi? Habakuk'tan önce bir dakika. Mika, Nahum, Habakuk. Mika ile Habakuk arasında. Mika ile Habakuk arasında Nahum. Nahum. Nahum 1. Hiç okuduk mu o kitabı? Nahum 1. Umarım doğru yazdım buraya. Bunda bu ayeti de sabahleyin yazdım. 7. ayet. Nahum 1 ayet 7.
Rab iyidir. Sığınaktır. Sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları.
Peki. Koruma nasıl gerçekleşiyor? Sığındığımız zaman değil mi Sami? Sığınmak nedir? Güvenmektir. Kendini ona vermektir, ona teslim etmektir. Demek ki eğer biz ona sığınırsak, ona güvenirsek, ona bel bağlarsak o da bize güç vermeye devam edecektir. O da bize sığınak olmaya devam edecektir sevgili kardeşler. Rab iyidir. Kaç defa duydunuz benden bunu değil mi? İyi bir Rabbimiz var hamdolsun. Evet, iyi bir Rabbimiz var. Bizler çoğu zaman bu başımıza gelen felaketler sonucu ister istemez yaşamımız çekilmez bir hal alıyor. Bu çok normal bir şey. Ama bizler yaşam içindeki zorluklara odaklandığımız zaman ne oluyor? İş o zaman kontrolden çıkıyor. Yani eğer o sıkıntılar içerisinde biz sıkıntılara odaklandığımız zaman o zaman ne oluyor? Biz kontrolden çıkıyoruz ve yaşam gerçekten çekilmez bir durum içerisine giriyor değerli kardeşler. Ondan sonra ne oluyor? İster istemez isyan ediyoruz. İnsanın doğal yapısı. Neredesin Rab diyoruz. Hani sen benimleydin? Geliyor hatta bir ses senin kulağına diyor ki güvendiğin Tanrı bu mu? Böyle bir Tanrı'ya mı güveniyorsun? Ve seni ne yapıyor? Bu tür sesler, bu tür duygular, bu tür düşünceler seni isyan bayrağını çekmene neden oluyor. İsyan ediyorsun ister istemez. İsyan bayrağını çekiyorsun ister istemez. Ama Hikmetli Süleyman çok açık bir şekilde 3. bölümde vurguladı değerli kardeşler. Ona gerçek anlamda güvenmemiz. Bütün yüreğinle Rab'be güven. Kendi aklına bel bağlama. Yeşaya peygamber. Bakın ne diyor 26. bölümde. Yeşaya 26 bitireceğim konuyu. Çünkü sarkmasın az bir şey kaldı. Habire bırakıyoruz. Bitsin. Bunun kusuruma bakmayın artık. Bitireceğim. Ayetler bol ayet yazdım. Bu ayetlerin çoğunu bu sabah yazdım. Okurken, konu üzerinden tekrar geçerken aklıma gelen ayetler bunlar. 26. bölüm. 26. bölüm. Yeşaya 26. 3. ayet. Ne diyor?
Sana güvendiğim için düşüncelerinde sarsılmaz olanı Tanrı bir esenlik içinde korusun.
Korursun. Değil mi?
Korursun.
Ya. Tam bir esenlik içinde. Bakın, yani diyoruz yani Rab'be tam bir güven var. Doğru mu? Hep bunu söylüyorum. Rab'be tam bir yürekle güvenmemiz lazım. Ama o zaman tam bir yürek varsa diyor ki o zaman tam bir esenlik. Yani tam bir güven beraberinde tam bir esenlik getiriyor hamdolsun. Onun için Yeremia ne dedi biliyor musunuz? Bakın ne dedi Yeremia 17. bölümde. Yeremia 17'de bakın ne dedi? 17:7'de ne mutlu Rab'be güvenen insana, güveni yalnız Rab'be olana diyor. Ne mutlu güveni sadece Rab'be olana, başka şeylere değil ama sadece güveni Rab'be olana ne mutlu. Yeremia 17 ayet 7 sevgili kardeşler. Onun için bunu Yeremia gerçekten Yeşaya'nın az önce okuduğum sözlere karşılık olaraktan bu da gönül rahatlığıyla bu sözleri rahat bir şekilde kullanabildi, sarf edebildi. Demek ki hiçbir güç, hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı, hiçbir çirkinlik, terslik, olumsuzluk bizi Rab'den uzaklaştırmaz. Ya da Rab'be güven konusunda bizi geri döndürmesin sevgili kardeşler. Rab'be daha çok odaklanmamıza neden olsun. Aslında sorun ve sıkıntı ve dertler hepsi Rab'be daha çok odaklanmamızı sağlasın değerli kardeşler. Şartlar ne olursa olsun, durum ne olursa olsun, bütün günün, bütün o birkaç günün, belki bir hafta boyunca o yaşadıkların ne kadar çekilmez bir halde olursa olsun, ne kadar böyle zor da olursa olsun, o çektiklerine hiçbir anlam vermemiş de olsan, anlamamış da olsan değerli kardeşler, sarsılmadan Rab'be güvenmeye devam et. Amin. Rab'be güvenmeye devam et. Mezmur 9, ayet 9 ve 10. Mezmur 9, ayet 9 ve 10. Rab, ezilenler için bir sığınak, sıkıntı günlerde bir kaledir. Seni tanıyanlar sana güvenir, çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin ya Rab. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Yorum gerekiyor mu bu ayeti? Ha? Özlem okuyacağım ayeti bir daha. Benim sesim gitti. 9-10.
Seni tanıyanlar sana güvenir. Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin.
Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin yani. Bakın, terk edildiğimizi hissediyor muyuz? Evet ya da hayır. Hissediyoruz. Ama Rab diyor ki, Davut, diyoruz ya her zaman pişmiş, yani tavuğun başına gelmeyenler Davut'un başına geldi. Davut bunu çok güzel anladı sevgili kardeşler. Sana yönelenleri hiç terk etmedim diyor. Bizi terk etmiyor ama biz terk ediyoruz hamdolsun. Neden? Çünkü sorunlara odaklandığımız için. Değerli kardeşler, o Rab sadık bir Rab. O Rab gerçekten güvenilir bir Rab değerli kardeşler. Tanrı bu Mezmur 9'a göre kendimizi zayıf, güçten yoksun hissettiğimizde Tanrı gücümüz oluyor. Dikkat edin. Kendimizi zayıf, güçten yoksun hissettiğimizde Tanrı gücümüz oluyor. Baskı altında ezilirken o bizim tek tesellimiz oluyor. Güvenliğe gereksinim duyduğumuzda da o bizi sığınağımız oluyor. Dikkat edin, tekrarlıyorum. Kendimizi zayıf, güçten yoksun hissettiğimizde Tanrı gücümüzdür. Baskı altında ezilirken o bizim tek tesellimizdir. Güvenliğe gereksinim duyduğumuz zaman da emin olun ki o bizim tek sığınağımızdır. Ama sözü var burada. Ama ona güven bağladıysak, eğer biz ona teslim olduysak, eğer ona sırtımızı yasladıysak sevgili kardeşler. Sana yönelenleri hiç terk etmedin ya Rab diyor. Hiç terk etmedin. Bugün geçerli mi bu vaat bizim için? Bu vaat geçerli mi bizim için? Tanrı bizi hiç terk etmiyor. Bu vaat bugün geçerli mi yoksa Davut için mi geçerliydi bu? Bizim için de geçerli. Hiç terk etmiyor ya Rab. Çünkü o değişmedi sevgili kardeşler. Sığınak olmaya, gücümüz olmaya devam ediyor. Ama sana soruyor. Devam ediyor sığınak olmaya. Ama sana soruyor. Ben de sana soruyorum. Bana güveniyor musun? Lütfen üzerinde düşünün. Kafalarımızı önümüze eğdiğimizde bunun üzerine birazcık düşünelim. Ona iman ediyorum. Ama ona güveniyor muyum? Ve son bir ayet, bunu söylemeden geçmeyeceğim. Yeşaya 28'i açalım. Yeşaya, bugün biraz ayetlerle Yeşaya Achtundzwanzig 28 ayet 16 Vers 16. Biraz Almanca da parçalayalım. Bizi izleyenler bilsin, biz Almanca bilmiyoruz düşünmesinler. Ha? Sağ olun. Evet, 28. bölüm 16. ayet. Onu okuyabilecek misin sevgili kardeşim?
28-16.
Evet.
Bu yüzden egemen Rab diyor ki, işte Siyon'a sağlam temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum.
Evet.
Ona güvenen yenilmeyecek.
Haleluya diyelim ha, hamdolsun. Bakın, oradaki köşe taşı kimdir? Bu kadar açık. Yeşaya'nın peygamberlik sözüdür. Oradaki köşe taşı kimdir? Eckstein mi diyorlar Almanca'da? Eckstein. Kim? Jesus Christus. İsa Mesih. Eğer ben ona güveniyorsam ne diyor? Yenilmeyecek. Doğru mu? Amin. Ona güvenen kesinlikle yenilmeyecek. Yenildiğimizi düşünebiliriz. Ama kesinlikle yengi Rabbimize ait. Eğelim yüreklerimizi. Ben bunu bitirmeye çalıştığım için uzattık. Ama hiç önemli değil. Gerekli. Haftaya kaydıra kaydıra bir olduk. Yüreklerimizi eğelim. En azından bu kullandığımız ayetleri üzerinde düşünelim. Rabbe iman ediyorum. Ama ona güveniyor muyum? Bunu düşünelim. Bunun üzerine odaklanalım. İçimizden eğer gelirse birkaç sözle Rabbe yücelik getirelim. Eğer gelmiyorsa Sami, bu 25-30 saniye içerisinde bir ses çıkmazsa Sami, bu sefer Almanca olaraktan toplantımızı kapatır. Ona güvenen yenilmeyecek.